أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين. Değerli abiler, geçen haftaki dersimizde tevhidin önemine dair, tevhidin dinimizdeki yerine, konumuna, tevhidin ehemmiyetine dair maddeler halinde bir takım şeyler söylemiştik. Maddeler halinde biz tevhidin ehemmiyetini açıklıyor idik. Hatırlarsanız geçen haftaki dersimizde tevhidin ehemmiyetine dair kaç tane madde saymıştık? 6 tane madde saymıştık. İnşallah bugün yine bu maddeleri saymaya devam edeceğiz. 6 tane madde saymıştık dedik. 7. madde de şudur abiler. Tevhidin önemini ifade eden 7. maddede şudur ki Kur'an'ın ilk emri tevhiddir abiler. Kur'an'ın ilk emri tevhiddir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresidir. Ondan sonra Kur'an'ın en uzun suresi olarak bildiğimiz Bakara suresi gelir. Fatiha suresinde abiler hiç emir kipli bir ifade gördünüz mü? Şunu yapın, bunu yapacaksınız gibi. Böyle emir sigalı, emir kipli, kalıplı bir ifade gördünüz mü? Yok. Aynı şekilde mesela Bakara suresinin ilk ayetlerini, yani ilk sayfasında ve ondan sonra işte innellezine keferu diye başlayan sayfaya bakalım. Orada da aynı şekilde böyle emir kipli bir ifade tarzı yok. İkinci sayfaya bakıyoruz. Meseluhum kemetellezi istevkade nara diye başlayan. Onun işte tam ortasında, o sayfanın tam ortasında yani Bakara suresinin 21. ayetinde bir emir görüyoruz. Allah-u Teala ya eyyühennâsü diyor. Ey insanlar diyor. Bütün insanlara, Müslümanlara, kafirlere, münafıklara, her türlü insanlara hitap ederek bir emir buyuruyor. Bakın o emir ne? Diyor ki Allah-u Teala ya eyyühennâsü. Kur'an'ın ilk emri bakın. Ey insanlar. U'budû rabbekumullezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn. Ey insanlar. Sizi ve sizden öncekilere yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Bak ibadet ediniz, emir. Umulur ki böylece korunmuş yani Allah-u Teala'nın azabından kendinizi kurtarmış olursunuz diyor Allah-u Teala. Bakın emir ne? Rabbinize ibadet ediniz. Biz önceki dersimizde de söylemiştik ki abiler, sadece Allah-u Teala'ya ibadet etmek tevhidin ta kendisidir dedik değil mi? O zaman burada ibadet edinizden kasıt ne? Yaratan Rabbinize, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize, Rabbinizi tevhid ediniz. Rabbinizi birleyiniz anlamına geliyor. Bir de bakın önceki derste söylememiş olduğum bir şey söyleyeyim. İbn Abbas biliyorsunuz radıyallahu anh sahabenin önde gelenlerinden diyor ki İbn Abbas kullu ma fil Kur'ani min el emri bil ibadeti fel maksudu bihi et tevhid. Diyor ki Kur'an'da diyor Allahu Teala'ya ibadeti emreden her bir şey ile kastedilen tevhiddir diyor. Eğer Kur'an'da bakıyoruz ki Allah'a ibadet edin diye bu tarzda ibadeti emreden bir ifadeyle karşılaşırsak İbn Abbas diyor ki fel maksudu bihi et tevhid. Bununla kastedilen tevhiddir diyor. Yine İbn Abbas'tan gelen bir başka lafızda da onun şöyle dediği rivayet edilmiştir. Demiştir ki İbn Abbas ibadetullahi tevhidullahi. Allahu Teala'ya ibadet etmek Allahu Teala'yı tevhid etmektir, birlemektir. O yüzden abiler burada işte Kur'an'ın ilk emri diyoruz ve ibadet ediniz diyor Rabbimiz. Yani Rabbinizi tevhid ediniz anlamına geliyor. Dolayısıyla Kur'an'ın ilk emri neymiş o zaman? Anlıyoruz ki tevhidmiş. Bu da kaçıncı maddeydi abiler tevhidin önemini ifade eden? 7. maddeydi. Şimdi kaçıncı maddeye geçiyoruz? 8. maddeye geçiyoruz ki o da şudur abiler. Tevhidi kabullenmek, Allah'a ortak koşmamak kişiyi eninde sonunda cennete ulaştıracaktır abiler. Bu kesin olan bir şey. Yani biraz açalım mesela bir tane adam düşünelim abiler. Ölümünün son zamanlarına kadar şirk üzere yaşıyor. Ölümünün son zamanlarına kadar şirk üzere yaşıyor. Allah-u Teala ortak koşuyor ama ölmeden önce Allah-u Teala işte ona nasip ediyor ve Müslüman oluyor. Muvahhid oluyor. Tevhid ehli oluyor. Şirkten uzak oluyor. Ölmeden evvel. Ama ölümünün sonlarına kadar şirk üzere yaşıyor. Sonra muvahhid oluyor. İşte bakın abiler bu kimse er ya da geç cennete girecektir. Ölümünün son zamanlarına kadar şirk koşuyor, sonradan tevhid ehli oluyor. Bu kimse er ya da geç cennete girecektir. Nasıl? Eğer ki Allah katında azabı gerektirecek bir isyanla Allah'ın huzuruna varmamışsa, bu şekilde ölmemişse, o zaman o kimse direkt cennete girecek. Ama eğer ki Allah'ın katında böyle azabı gerektirecek bir iş ile Allah'ın karşısına gelmişse, Allah da affetmezse, bu kimse o cezasını çekecek. Ama sonra elinde sonunda ne olacak? Cennete girecek. Ehl-i sünnet itikadı budur değil mi? Bakın yani tevhid işte, bakın böyle bir şey yani. Kişiyi elinde sonunda ne yapar abiler? Cennete ulaştırır. Ama bakın bunun tam tersini düşünün. Bir adam düşünün ki hayatın son zamanlarına kadar Müslüman olarak yaşıyor. Muvahhid olarak yaşıyor ama Allah muhafaza ayağa kayıyor. Rabbim bize onlardan eylemesin. Çok körü bir şey yani. Sürekli dua etmek lazım. Ya Rabbi bizim ayaklarımızı sabit kıl, kalplerimizi dinin üzerinde sabit kıl diye sürekli dua etmek lazım. Aleyhissalatü vesselamın yapmış olduğu duayı yapmak lazım. Bir adam düşünün ki Müslüman olarak yaşıyor ama daha sonra hayatının son zamanları da bilir. Allah muhafaza şirke düşüyor ve o hal üzere ölüyor abi. İşte bakın var ya, bu kimse ebedi cehennemlik olacak. Bu kimse ebedi cehennemlik olacak ve bu kimse var ya, şirk koşmadan önce ve şirk koştuktan sonra yaptığı bütün iyi amelleri boşa gidecek. Allah muhafaza. Bu adam daha Müslüman olarak yaşamış. Ömrünün son zamanlarında Allah muhafaza, Allah'a ortak koşuyor. İşte bakın bu kimsenin Allah'a ortak koştuktan sonra yaptığı iyi ameller ve ortak koşmadan evvel yaptığı iyi ameller var ya, öldükten sonra ne hiçbir fayda sağlamayacak. Hepsi boşa gidecek. Bakın tevhidin öneminin ne kadar önemli olduğunu anlıyor muyuz? Bakın bu söylediğimizi destekler sadette. Birkaç ayet okuyayım size abiler. Bakın Rabbimiz Zümer suresinin 65. ayetinde buyuruyor ki: "Estaizu billah ve laqad uhiye ileyke ve ilellezine min qablike le in eşrakte le yahbatanne ameluke ve le tekunenne minel khasirin." Resulüm diyor. Bakın Allah-u Teala Resulullah aleyhissalatü vesselam'a hitap ediyor. Diyor ki: "Şüphesiz sana da senden önceki peygamberlere de şöyle vahyolunmuştur." Bakalım ne vahyolunmuş? Ne diyor? "Andolsun Allah'a ortak koşarsan, şirk koşarsan, Allah'ı tevhid etmezsen amelin mutlaka kesinlikle boşa gider. Ve hüsranda kalanlardan olursun." Bakın abiler, bu vahiy kime? Resulullah aleyhissalatü vesselam başta olmak üzere peygamberlere, insanların en üstün kimseleri olan peygamberlere. Yani diyor ki Allah-u Teala, "Ey Resulullah, ey Muhammed, sen bile olsan, bak sen bile olsan ya, farazi yani düşünelim ki Allah'a ortak koştun. Senin yaptığın iyi ameller var ya, hepsi boş. Hebe emmen fura, hepsi boş. Üfle gitsin. Allah'ın katında hiçbir değeri olmayacak. Ve hüsrana kalanlardan olursun." diyor. Eğer böyle bir şey yaparsan. Eğer bakın bu peygamberler hakkında geçerliyse, özellikle ve özellikle peygamberlerin en üstün olan Resulullah aleyhissalatü vesselam hakkındaysa geçerliyse, o zaman onun dışındaki normal peygamber olmayan bizler gibi kimseler için hayli geçerli değil midir abiler? Yaptığı bütün iyi amelleri boşa gidiyor. Şirk bitiriyor amelleri. Bakın bir başka ayet daha okuyayım. Allah-u Teala Nisa suresinin 48. ayetinde buyuruyor ki: "Estaizu billah innallaha la yaghfiru en yushrake bihi ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha." Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Şirki kesinlikle bağışlamaz. Ama bundan başkasını, yani bunun dışındaki günahları dilediği kimse için bağışlar diyor. Yani bakın bir kimse düşünün ki, bir misalle ya da meseleyi izah etmeye çalışayım. Bir adam düşünün Müslüman, tevhid ehli. Ama bununla birlikte adam şirk koşmamakla birlikte içki içiyor, kumar oynuyor, zina ediyor. Mesela faiz yiyor, oruç tutmuyor vesaire. Şirk olmayan bir kişiyi dinden çıkartmayan ameller yapıyor ve bu amelleri yapıyor ve tevbe etmeden de ölüyor bak bu adam. Tevbe etmeden ölüyor. Ayetin ifadesi de Allah-u Teala bu kimseyi affedebilir. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَىٰ Allah şirkin dışında günahları ise dilediği kimse için affeder. Bak bu kimseyi Allah affedebilir. Zina etmiş, hırsızlık yapmış vesaire, tevbe etmeden de Allah'ın huzurunda varmış. Muvahhid mi bu kimse? Tevhidi gerçekleştirmiş mi? Tamam. Allah bunu direkt bağışlayabilip cennete koyabilir yani. Veyahut da dediğimiz gibi az evvel azabını çeker ama daha sonra eninde sonunda cennete girecektir bu kimse. Ama Allah bak bunu affedebilir. Ama bakın bir adam da düşünün ki, adam şirk içinde, şirk bataklığına düşmüş. Allah'a ortak koşuyor, tevhidi bozuyor. Ama bununla birlikte adam nafile namazlar kılıyor, nafile oruç tutuyor. Sakalı maşallah göbeğine kadar da inmiş hatta. Sarığı da olsun hadi 4-5 metre. Cübbesi de maşallah çok güzel zaten. Göbeği de yani bayağı uçmuş, iki porsiyonluk diyelim. Mesela böyle bir adam düşün, hani böyle bir hani kafanıza böyle bir portre çizmek istiyorum. Yani bir şeyi şekillendirmek istiyorum. Bakın yani bunu adam Allah için yapıyor. Ama adam şirkin içerisinde. Kendisi de uyarılmış, kendisi hücret ikam edilmiş, şirkin içerisinde bu adam. Ama buna rağmen hala şirkinde ısrar ediyor bakın bu kimse. Böyle bir adam düşünün. Bu adamın yaptığı nafile ibadetler, namazları, oruçları ne kadar iyi amel yaparsa yapsın, ne kadar sakal bırakırsa bırakırsın, ne kadar Resulullah'ın sünnetine ittiba etse de etsin. Allah demedi mi azevel ayette? Ey Muhammed sen bile ortak koysan senin yaptığın iyi amellerin hepsini boşa götürürüm diyor. Bu adamın yaptığı amellerin hiçbir değeri kalmayacak. Allah affetmeyecek bak bunu. İstediği kadar hırsızlık yapmamış olsun, zina etmemiş olsun, namaz kılsın. Allah bunu affetmeyeceğim diyor bakın. Tevhidin ne kadar önemli olduğunu görüyor musunuz abiler? İşte bu. Bir, bakın bir başka daha ayet okuyayım inşallah. Allah-u Teala Maide suresinin 72. ayetinde buyuruyor ki وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ Mesih dedi ki yani İsa aleyhisselam dedi ki ey İsrailoğullarım اُعْبُدُ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet ediniz, Allah'ı tevhid ediniz. Zira innehu men yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar. Biriniz ki diyor kim Allah'a şirk koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar diyor. Ayet okuyorum bakın size. Maide suresinin 72. ayet. Muhakkak Allah ona cenneti haram kılar. Kesinlikle cennete giremez bu kimse. Artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar yoktur diyor Allahu Teala. Ayet gayet açık. Şirk olan kimsenin cennete girme gibi bir ihtimali söz konusu değildir yani. Bir başka da ayet okuyayım inşallah son olarak. Allah Furkan suresinin 23. ayetine bakın buyuruyor ki onların diyor yani müşriklerin yaptıkları her bir iyi işi ele alırız. Onu saçılmış zerreler haline getiririz. Değersiz kılarız diyor. Hebe'en mentura yaparız diyor. Bak, iyi ameller yapmış. Fakirlere yardım etmiş vesaire böyle. İşte ta başka yerlere gitmiş. Ondan sonra onlara işte böyle yardımlar, yemek yardımları, işte para yardımları vesaire yapmış. Vesaire buna benzer böyle güzel ameller yapmış. Ama eğer ki bu kimse işte müşrikse onların diyor işte Allah-u Teala yaptıkları her bir işi ele alırız, dikkate alırız ve onu saçılmış zerreler haline getiririz diyor. İşte bakın şirk bu kadar tehlikeli bir şey abiler. Şirk bu kadar tehlikeli olmasına rağmen ama maalesef ve maalesef İnsanlar işte tevhidin önemini bilmediği için, insanlar şirkin ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu kavrayamadığı için bugün insanlar tevhidi ve şirki öğrenmiyorlar. Öğrenmeye yeltenmiyorlar. Dünya işlerine ayırdıkları vakit kadar bunu öğrenmeye vakit ayırmıyorlar. Kendilerini şirkten muhafaza edecek kadar, tevhid üzerine kalmalarını sağlayacak kadar öğrenmeye yeltenmiyorlar. Birileri kalkmış diyorlar işte bak bu şirktir, bak bunu yaparsanız müşrik olursunuz, çok tehlikeli bir şeydir. Bunlar tevhidi bozar, bunlar la ilahe illallah bozar diye haykıran insanları duyuyor. Bunları da görüyor ki bak bunlar da ehl-i sünnetiz diyorlar. Görüyor bak bu adamları bunlar da ehl-i sünnetiz diyorlar. Hatta bunlar selefin yolunu takip ederiz, sahabenin yolunu takip ederiz dediklerini de görüyor. Sakallı olduklarını görüyor. En önemlisi dediğimiz gibi ehl-i sünnet olduğunu görüyor. Bir bak bakalım bu adamlar bak bir şeyler söylüyorlar. Hakikaten bakın bu adamların dedikleri doğru mu? Hele bir bakalım. Gerçekten biz şirk içerisinde miyiz? Veyahut da mesela adam Kur'an okumakla mükellef. Kur'an'ı anlamakla, Allah'ın ayetlerini tefekkür etmekle mükelleftir değil mi? Allah ne diyor hatta? وَلَقَدْ يَسْتَرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْمُمْ مُتَّكِرِ Biz Kur'an'ı kolaylaştırdık. Onu düşünen yok mu diyor Allah-u Teala? Kur'an'ı bir oku bakalım. Kur'an'da bak çok ilgini çekecek ayetler göreceksin. Mesela Allah Teala diyecek ki: "Vemen lem yahkum bima zalallahu fe ulaihi humul kafirun." Mesela her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. İnil hukmu illa lillah. Hüküm sadece Allah'a aittir. Bak bir bu ayetleri biraz düşün. Bu ayetleri biraz araştır. Ve şimdiki şu sistemin halini düşün. Bu sistemi birinci derecede ayakta tutan oy vermek ne kadar doğrudur? Allah'ın bu hakkını kayıtsız şartsız egemenlik etkisini Allah'tan başkasına vermek ne kadar doğru bir şeydir diye bir düşün, bir araştır, bir soruştur. Ama dünya işlerine gelince değil mi? Eğer mesela sana böyle güzel bir teklif gelirse, ticari bir teklif, böyle ucunda iyi böyle paranın olduğu böyle bir teklif görünürse sen o teklifi değerlendirmek için elinden gelen her şeyi yaparsın değil mi? Ama görüyorsun bak birileri şirk diyor, birileri tevhid diyor, Kur'an ayetlerini okuyorsun, çok dikkat çekici, düşünmeye layık. Ama hiç kalkmıyorsun, soruşturmuyorsun ama bunu. Dünya sanki için yaratılmışsın. Halbuki biz önceki dersinde ne dedik? Allah ancak bizi niçin yaratmıştı? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bana ibadet edin, tevhid edin diye ben sizi yarattım. Bunun için o zaman biz bunu gerçekleştirmekle mükellefsek O zaman bunun için çalışıp yani gayret sarf etmemiz gerekiyor. Ama maalesef işte insanlar bundan gafil oldukları için maalesef bilmeden şirke düşebiliyorlar. Bir sürü şirk çeşidi günümüzde var. Maalesef bunlara dalabiliyorlar. Allah bizleri muhafaza etsin yani. Bu da abiler 8. maddeyle tevhidin önemini ifade eden. 9. maddede abiler şudur ki tevhid Allah-u Teala'nın kulları üzerindeki hakkıdır. Yani bu ifadeyi özellikle neden dolayı madde olarak zikrediyorum? Çünkü şimdi okuyacağım hadiste aynen böyle bir ifade geçiyor. Bakın o hadisi inşallah sizlerle paylaşayım. Bukhari ve Müslim'de geçen bir rivayet. Muaz bin Cebel şöyle diyor. Diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam dedi ki diyor bana. Ey Muaz diyor Allah-u Teala'nın kulları üzerindeki hakkının, kulların da Allah'ın üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun? Ben de dedim ki diyor Allah ve Resulü daha iyi bilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri, ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır diyor. Demek ki o zaman tevhid neymiş abiler? Allah-u Teala'nın bizler üzerindeki bir hakkıdır. E peki abiler o zaman eğer ki soruyorum şimdi size. Tevhid Allah-u Teala'nın bizim üzerimizdeki hakkıysa. Değil mi? Bu kesin sabit yani. Allah-u Teala'nın bizim üzerimizdeki hakkı nedir? Tevhiddir. Ve abiler hakların en büyüğü de Allah'ın hakkıysa. Değil mi yani? Hakların en büyüğü kimin hakkıdır? İnsanların hakkı mıdır? Değil mi? İnsanların başka insanlar üzerindeki hakları da vardır. Değil mi? Veya da insanların kendi üzerindeki hakları vardır. Ama bir de mesela Allah-u Teala'nın bizler üzerindeki mesela hakları vardır. Hangi hak daha büyüktür? Allah'ın hakkı mı daha büyüktür ya da kulun hakkı mı daha büyüktür? Tabii ki Allah'ın hakkı daha büyüktür. O zaman bakın tekrar ediyorum. Eğer ki tevhid Allah-u Teala'nın üzerimizdeki hakkıysa abiler ve hakların en büyüğü de Allah-u Teala'nın hakkıysa o zaman abiler bu hakkı ödemeyip, bu hakkı gerçekleştirmeyip, bu hakkı yerine getirmeyip Allah-u Teala'ya ortak koşan biri, tevhidi bozan bir kimse bu hakkı yerine getirmediği için en büyük zulmü yapmış olur. Eğer en büyük haksa bu, en büyük hakkı sen yerine getirmiyorsan o zaman en büyük zulmü yapmış olmaz mısın? Hakkı ödemeyen zalimdir yani. Nitekim bakın Allah-u Teala şirki büyük bir zulüm olarak nitelendiriyor. Allah-u Teala bakın Lokman Aleyhisselam'ın oğluna bakın şöyle dediğini söylüyor. Diyor ki وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِيْبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ Lokman oğluna öğüt vererek dedi ki diyor يَا بُنَيَّ اَيْ يَوْرُجُمْ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ Allah-u Teala'ya ortak koşma, şirk koşma اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür diyor Allah-u Teala. Tabii ki yani çünkü hakların en büyüğünü ödemezsen tabii ki büyük bir zulümle Allah-u Teala zulmetmiş olursun. Allah bizleri bundan muhafaza etsin. Bu da 9. maddeydi. Şimdi 10. maddeye geldik abiler ki o da nedir? Şudur, tevhidin zıttı olan şirk günahların en büyüğüdür. Zaten yani biz buraya kadar söylemiş olduğumuz maddelerden apacık anladık yani şirk günahların en büyüğüdür. Doğru mu? Zinadan da, oruç tutmamaktan da, yani zekat vermemekten de vesaire hepsinden daha büyük bir günahtır. Bunu apaçık anladık ama özellikle bir hadise, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ifadesini söylemek için bunu da ayrı bir madde olarak sizlere söyleyeyim. O da bakın şudur yine Bukhari ve Müslim'e geçen muttefakun aleyh sahih bir hadistir. Abdullah İbni Mesud bakın diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hangi günahın Allah katında en büyük olduğunu sordum. Bakın Bukhari Müslim hadisi okuyorum ha. Hangi günah daha büyüktür diye sordum. Aleyhisselatü Vesselam da buyurdu ki اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدَّنْ وَهُوَ خَلَقَكِ Seni yarattığı halde Allah'a ortak kılmandır. Allah'a şirk koşmandır. En büyük günah bu işte. Bukhari ve Müslim hadisi. Gayet son derece açıktır. Kaçıncı madde şimdi? 11. maddeyi abiler okuyorum. O da şudur ki Allah-u Teala'yı tevhid edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. Bakın bu maddede gerçekten çok mühim bir madde. Allah-u Teala'yı tevhid edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak yeryüzünde iktidarın, egemenliğin Müslümanlara ait olmasının en temel şartıdır. Her birimizin de mi isteği, gayesi bu. Şu küfür sistemi devrilsin, şu şirk sistemi demokrasi midir, layık midir, ne artık neyse, ne izimse, ne bilmem neyse Allah'a kabul etmeyen, Allah'a egemen olarak kabul etmeyen sistemler devrilsin, Allah'ın hükümleri hakim olsun. Burada Allah'ın hükümleri galip olsun. Müslümanlar iktidar olsun diyoruz değil mi? İşte bakın. Bunun anahtarı abiler, yeryüzünde iktidarın Müslümanlara ait olmasının en temel şartı neymiş? Allah-u Teala'yı tevhid edip ona hiçbir şey ortak koşmamaktır. Bakın okuyacağım ayeti çok dikkatli dinleyin. Allah-u Teala Nur suresinin 55. ayetinde bakın buyuruyor ki Estaizu billah ve'adallahu lezine amenu minkum وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. Allah sizlerden iman edip salih amellerde bulunanlara kendilerinden öncekileri egemen kıldığı gibi muhakkak onları da yeryüzünde egemen kılacağını, başka وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِرْ تَضَى لَهُمْ, kendileri için seçtiği dinlerini kesinlikle onlar için iktidar yapacak. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا, ve bir de korkularını kesinlikle güvene dönüştüreceğini vaat etti diyor. Bakın Allah-u Teala burada iman edip salih amel işleyenlere bir şeyler vaat ediyor. O da neymiş? Öncekilere ben nasıl egemen kıldıysam kesinlikle bakın böylesi kimseleri de egemen kılacağım yeryüzüne. Başka onlar için kendileri için seçtiği Allah-u Teala yani diyor ben onlar için seçmiş olduğum dinleri kesinlikle ben onlar için iktidar yapacağım. Bunu da vaat ediyorum. Bir de korkularını kesinlikle güvene çevireceğim. Kimseden korkuları olmayacak Allah'ın dışında. Bakın Allah'ın vaatleri değil mi? Peki Allah-u Teala bunlara bunu vaat etti diyor. Niye? Bunlar ne yapmışlar peki? Bunlar ne yaparlar? Bunların özelliği ne ki Allah bunları vaat ediyor? Yeryüzünde iktidarın Müslümanlara ait olmasını söylüyor. Bakın işte bakın burası çok önemli. Zira diyor ki Allah يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Çünkü diyor onlar bana ibadet edip beni tevhid edip hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar. Bu işte. Bu anahtar bu işte. Artık bundan sonra kim küfrederse işte bunlar fasıkların ta kendileridir. Hani günümüzde burada yani kısa bir gönderme de yapabiliriz abiler. Günümüzde mesela şirk sistemini şirke girerek, şirke düşerek devirme anlayışına sahip olan insanlar var değil mi? Bakın ne kadar komik değil mi bak? Şirk sistemini şirke girerek devirme anlayışına sahip olan insanlar. Çok komik yani. Hem sen şirk sistemini devirmek istiyorsun hem de bunu şirke girerek yapıyorsun. Küfür sistemini devirmek istiyorsun ama küfre girerek bunu yapıyorsun. Mantığa bak yani. Allah ne diyor? Şirk sistemini devirmen için, senin iktidar olabilmen için Allah'ın kanunlarının iktidar olmasını istiyorsan şirk koşmayacaksın. Şirkten kaçacaksın. Ayet çok açık değil mi? Çünkü onlar bana ibadet ederler. Bana ortak koşmazlar diyor. O zaman anahtar bu abiler o zaman. İnşallah niçin bunların şirk olduğunu, inşallah bunları güzel bir şekilde ilerleyen dersimizde geniş bir şekilde delillerle anlatacağız inşallah. Ama her zaman her şey zamanınca inşallah olacak yani. Bu da 11. maddeydi abiler. 12. madde de şudur. Tevhid uğrunda savaşılır abiler. Eğer ki savaşılacaksa, eğer ki canlar ortaya konulacaksa, eğer ki bize ruhlarımızı alıp ileriye süreceksek bu ancak neden dolayıdır? Tevhid içindir. Tevhid için sadece savaşılır, kıtal edilir. Bakın mesela günümüzde kimi insanlar var, İslam'la hiç alakası olmayan insanlar. Ne için savaşıyorlar? Ne için dostluk birileriyle kuruyorlar? Ne için birilerine düşmanlık ediyorlar? Dostluk kurmalarının ve düşmanlık kurmalarının esaslarına bu insanların ya kavmiyetçilik, ya işte milliyetçilik, ya vatancılık, ya devletçilik, ya particilik, ya takımcılık. Yani böyle işte çeşitli çeşitli şeyler. Bu insanlar mesela bunları esas alıyorlar. Vatancılığı, kavmiyetçiliği, bilmem neciliği falan. Bunları esas alarak bunlar üzerinden dost belirliyorlar. Bunlar üzerinden düşman belirliyorlar. Bunun için savaşıyorlar, doğru mu? Bunun için savaşıyorlar. Bu adamlar bunun için savaşıyorlarsa demek ki mesela vatancılık için savaşan bir adam için vatancılık çok değerli bir şeydir, doğru mu? Vatanı çok değerlidir. Kabilecilik için savaşıyorsa o adam için kabile çok çok değerlidir, doğru mu? İşte bakın o zaman demek ki tevhid için savaşılıyorsa demek ki Allah katında da tevhidin değeri o kadar büyük. Kavmiyetçilik uğruna, bilmem necilik uğruna savaşan, dost ve düşman belirleyen kimseler eğer böyle yapmalarının nedeni kavmiyetçiliğin, kabiliyetçiliğinin vesaire bunların çok değerli olmasıysa eğer, bunlar için savaşmaların nedeni bunların onların katında çok değerli olmasıysa o zaman demek ki Allah katında da tevhid daha değerli ki tevhid için sadece savaşılır. Tevhid için düşman ve dost belirlenir. Kim muvahhisi o benim dostumdur velev ki dünyanın en ücra köşesinde yaşasa bile. Kim tevhidi bozuyorsa o benden beridir velev ki benim anam babam bile olsa, en yakınımda bile olsa. Bizim mantığımız bu. Kavmiyetçilik, milliyetçilik bizim düsturumuz değildir yani. O zaman eğer ki tevhid uğrunda savaşılıyorsa abiler o zaman demek ki tevhid Allah katında çok değerli bir şey. Bakın nitekim aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Yani aslında çok böyle delil getirebiliriz de tevhid uğruna savaşılması gerektiğine dair. Sadece ben bir iki tane hadis okuyayım inşallah sizlere. İlk bu okuyacağım hadis Bukhari ve Müslim'de geçen bir hadis. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, ben insanlar Allah'tan başka ilah olmadığına, yani tevhid kelimesi la ilahe illallah ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edip namazı kılıp zekatı verinceye kadar onlarla savaşmak emrolundu. Bakın yani savaşın amacı neymiş? Ben onlara ne zamana kadar savaşacağım? Onlar hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah diyor. Onlar Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik edinceye kadar, la ilahe illallah'ı tevhidi kabul edinceye kadar onlarla savaşacağım diyor aleyhissalatü vesselam. Demek ki o zaman savaşçılar tek gaye budur yani. Bunun için savaşırız. Yine bakın bir başka hadisinde aleyhissalatü vesselam Tirmizi'de ve İmam Ahmed'in Müsned'inde geçen bir hadisinde buyuruyor ki, bir olup ortağı olmayan Allah'a ibadet edilsin, Allah tevhid edilsin diye kıyamet kopmadan evvel kılıçla gönderildim diyor Allah Resulü vesselam. Nerede geçiyor? Tirmizi'de ve Ahmed'de geçen bir hadistir. Kılıçla gönderildiğini aleyhissalatü vesselam. Niye kılıçla gönderildi? Niye ben cihad ederim? Niye ben savaşırım? Ve insanları savaşa, cihada teşvik ederim? Bunun için işte. Sadece ve sadece ortağı olmayan, bir olan Allah'a ibadet edilsin, Allah tevhid edilsin diye. O zaman demek ki tevhid uğrunda savaşılır, başka şeyler hakkında savaşılmaz abiler. Bu da 12. maddeydi. 13. ve son maddede abiler şudur ki, tevhidin sözlü ifadesi olan. Ki nedir tevhidin sözlü ifadesi? Evet. La ilahe illallah'tır değil mi? Tevhidin sözlü ifadesi, kelime-i tevhid diyoruz. Tevhid kelimesi, kelime-i tevhid. İşte bakın la ilahe illallah kelimesi var ya abiler. Şimdi okuyacağım ayette ifade edecek ki Allah-u Teala'nın misal olarak verdiği kökleri yerde sabit olan, kökleri yerde oturmuş, rasık olan, dalları gökyüzünde olan güzel bir kelimedir. Ama abiler şirk ise bunun tam aksine. Bakın Allah-u Teala İbrahim suresinin 24. ve 25. ayetlerinde buyuruyor ki اَلَمْ تَرَى كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِيمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ Allah'ın diyor, Allah'ın hoş bir sözü nasıl misallendirdiğini görmez misin? Kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. تُعْتِي اُكُلَهَا كُلَّ ح۪ينٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا O ağaç Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir diyor. Bakın Allah-u Teala burada ne dedi? Dikkat edin. Allah'ın hoş bir sözü nasıl misallendirdiğini görmez misin? Burada hoş bir söz ne? Kelimeten, tayyibeten diye Allah'ın ifade ettiği şey ne? Hoş bir söz. Kelime-i tevhiddir. La ilahe illallah'tır. Kast edilen burada la ilahe illallah'tır. Elbette ki yani böyle bir iki buna aykırı yorum daha yapılmış ama tefsir kitaplarını açıp baktığınız zaman en böyle meşhur, en yaygın olan tefsirin bu olduğunu göreceksiniz. Yani Allah'ın hoş bir sözünden kasıt burada nedir? La ilahe illallah sözüdür. Bakın abiler, burada şimdi Allah bu sözü bakın nasıl misallendirmiş. Tekrar okuyayım ayeti. Kökü yerde sabit, kökü yerde çok sabit, sarsılmaz, çıkmaz. Kökü yerde sabit olunca otomatikmen yukarıya yemişini güzel bir şekilde verebilen, sağlıklı bir şekilde verebilen ve sağlıklı bir şekilde ağacın büyümesine sağlar. Çünkü kök sağlam olursa ağaç da güzel bir şekilde büyür. Kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir diyor. Bakın Allah burada kelime-i tevhidin bize faziletinden bahsediyor değil mi? Üstünlüğünden bahsediyor. Bakın İmam Begavi rahmetullahi aleyh, bakın bu ayet hakkında diyor ki aynı şekilde diyor, bakın aynı şekilde bu kelimenin aslı, la ilahe illallah kelimesinin aslı bilmesi ve tasdik etmesi suretiyle müminin kalbinde yerleşiktir diyor değil mi? Her müminin kalbinde ne yerleşiktir? Muvahhid insanın kalbinde ne yerleşiktir? Bu kelimenin aslı, bu kelimeyi tasdik etmesi sebebiyle, bu kelimeyi bilmesi sebebiyle bu kelime müminin kalbinde yerleşiktir, sabittir diyor. Devam ediyor. Mümin diyor bu kelimeyi söylediğinde ne olur bu kelime? Bu kelime yükselir ve Allah'a varıncaya kadar yükselmekten engellenmez diyor. İşte aynen böyle. Nasıl ki mesela kökleri yerde sabit bir ağaç düşün. O ağacın mesela değil mi yukarıya doğru yükseldiğini görüyorsun. Uzuyor da uzuyor. Semaya doğru uzuyor. Aynen işte bu da böyledir diyor. Kelime-i tevhidi kabul etmiş, kalbine yerleştirmiş olan bir mümin kelime-i tevhidi zikir olarak söylediği zaman o zikir nereye yükselir? Allah'a yükselir. Nasıl Allah-u Teala bakın Fatır suresinin 10. ayetinde bunu bu şekilde ifade ediyor diyor. İmam Bagavi ne diyor Allah-u Teala Fatır suresinin 10. ayetinde? Güzel kelimeler ona yükselir. Allah'a yükselir. Güzel kelimeler Allah'a yükselir. Bunları da salih amel yükselir diyor. Burada güzel kelimelerden kasıt nedir abiler? La ilahe illallah'tır. Bak güzel kelimeler nereye yükselir? Allah'a yükselir işte. Aynı bak kökleri yerde sabit olan bir ağaç gibi. Nasıl ki böyleyse işte aynı işte kelime-i tevhid aynen böyle bir ağaca benziyor işte. Sen söyle kalbinde yerleşmiş olan o la ilahe illallah sen diline söyle o senin sözün nereye ulaşsın? Allah-u Teala'ya ulaşsın yani. Bakın bu ayetin devamında yani 26. ayette de bakın şöyle ifade ediyor. Kötü sözünde misal ediyor. Kötü söz peki burada kim? Şirk. Eğer değil mi? Güzel söz, tayyip söz. Eğer tevhid idiyse, la ilahe illallah idiyse o zaman burada kötü söz denir. Şirktir. Bakın Allah da bakın şirki nasıl basıp diyor. Diyor ki kötü sözün yani şirkin misali gövdesi yerden koparılmış. O yüzden ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağaca benzer. Tam dersin yani. Az evvel kökleri yerde sabitti ve böyle dalları ta böyle gökte olan güzel bir ağaca benzetti. Ama bunu neye benzetti? Dedi ki yani bu gövdesi yerden koparılmıştır. O yüzden ayakta durma imkanı olmayan böyle kötü bir ağaçtır diyor Allah-u Teala. Buna aynen benzer diyor. Aynen işte bakın müşrik de böyledir değil mi abiler? Müşrik Allah'a ortak koşan kimdir? Çünkü bu adamda hiçbir hayır var mıdır? Yoktur. Ne kadar abiler hayır yapsa da Allah'a hiçbir şey yükselmez. Zira az evvel okumuş olduğum ayetlerde onun amelinin hepsi nedir? Boş boş. Müşriğin ameli boş. Müşrik istediği kadar amel etsin, iyi amel etsin. Sen müşrik olduğun sürece sen bunu yaptığın takdirde o amel yükselmez. Çünkü daha kökü kopuk bir kere. Senin kökün sağlam değil ki sen gemiş verebilesin. Allah bakın ne kadar güzel benzetti değil mi? Evet. Bakın abiler yani bu ayet bize ifade etti ki yani kelime-i tevhid gerçekten çok değerli, çok böyle üstün fazileti büyük olan bir kelime. Aynı bakın bu ayet gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir takım hadislerinde kelime-i tevhidin faziletini, üstünlüğünü belirtmiş. Mesela bu hadislerden sadece ben iki tanesini okuyayım. Kelime-i tevhidin üstünlüğüne dair, faziletine dair. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Cabir radıyallahu anh aktardığına göre bize Tirmizi'de ve İbn-i Mace'de geçen bir hadis diyor ki اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا اِلَٰهِ اِلَّا Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah diyor. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah diyor. Apaçık yani hadis açıktır gayet. Yine bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel'e rivayet etmiş olduğu hadise göre şöyle buyurmuştur. Ebu Davud'da ve İmam Ahmed'in Müsned'inde geçen bir hadistir ve alimler bu hadisin sahih olduğunu söylemişlerdir. O hadis de nedir? Men kana ahiru kelamihi la ilahe illallah dakhala'l cenne. Her kimin son sözü ağzından çıkan son söz la ilahe illallah olursa bu kimse cennete girecektir diyor. Hadis sahih bir hadistir. Bakın la ilahe illallah ne kadar büyük bir kelime ki yani son sözü kişinin bu olduğu zaman bi iznillahi teala o kimse de eğer muvahhid olarak yaşamışsa, tevhid ehli olarak yaşamışsa bu kimse cennete gireceğini söylüyor yani. Allah bizi de bunlardan yapsın. Son sözü böyle la ilahe illallah olan kullarından eylesin bizleri. O zaman bakın abiler şimdi kaç tane madde saydık biz? 13 tane madde saydık değil mi? Yani bütün bunlardan biz çok net, apaçık bir şekilde anlıyoruz ki her akıl sahibi şunu artık kabul eder ki tevhid abiler dinin en önemli meselesidir. Dinin en önemli meselesi ve Allah-u Teala'nın farz kıldığı şeylerin en büyüğüdür. Bakın dinin en önemli meselelerindendir demiyorum. Allah'ın farz kıldığı şeylerin en büyüklerindendir demiyorum. En büyüğü, en büyüklerinden değil, en büyüğü dinin en önemli meselesidir abiler. Bu maddeler apaçık artık bizi buna söylemeye itmiyor mu abiler? Biz az evvel gördük ki tevhid olmadan yapılan iyi ameller yok oluyor değil mi? Allah muhafaza tevhid olmadan yapılan iyi ameller eğer kabul edilmiyorsa abiler, tevhid ve şirk bu kadar önemli bir meseleyse, hayat memat meselesiyse abiler, biz bunun için yaratılmışsak o zaman abiler bütün insanlar, bizler de dahil bütün insanlar tevhidi gerçekleştirmekle mükellefiz abiler. Peki abiler şimdi tevhidi gerçekleştirmek ve tevhide aykırı amellerde bulunmamak yani Allah-u Teala ortak koşmamak abiler neyle peki mümkün olur? Neyle mümkün olur? Eğer bakın şimdi biz tevhidi gerçekleştirmekle mükellefsek çünkü önemlini gördük. Kesin gerçekleştirmemiz lazım yoksa ameller sayı olmuyor. Tevhid ve şirk hayat memat meselesidir. E peki o zaman tevhidi gerçekleştirmek neyle mümkün olur abiler? Tevhidi ve şirki doğru bir şekilde ve yeterince tanımakla bizleri şirkten uzak tutacak şekilde bizlerin tevhid üzere kalmasını sağlayacak şekilde tanımakla olur. Aksi halde şirki kendisini şirkten koruyacak kadar bilmeyen bir kimse
kendisini tevhid ederek tutacak kadar şirki ve tevhidi doğru bir şekilde yeterince öğrenmeyen bir kimse, özellikle şöyle bir atmosferde, şirkin son derece yaygın olmuş olduğu zamanlarda, şirkin her türlüsünün, az ya da çok, şirkin her türlüsünün bulunmuş olduğu şöyle bir ortamda, şöyle bir atmosferde abiler, bu kişinin şirke düşmemesi mümkün müdür? Yani neredeyse mümkün, imkansız derim. Bu kimse şirke düşmemesi mümkün değildir yani. İmkansızdır böyle bir şey neredeyse yani. Çünkü sen şirki bilmezsen, sen şirkin ne olduğunu bilmezsen şirke düşersin. Zaten bak bugün insanları da görüyoruz. Şirk nedir diyoruz? Şirkten kaçınmak lazım değil mi diyoruz? İnsanlar evet şirkten kaçınmak lazım. Allah muhafaza. Bu nedir yani? Şirkten kaçınmak lazım tabii ki. Allah'a ortak koşmak. Aman aman Allah muhafaza derler değil mi? Ama bilmeden hayatında bir sürü şirk var, haberi yok. Niye? Çünkü sen şirki bilmiyorsun. Sen bilmiyorsun. Kur'an'dan uzaksın. Sen dine karşı yüz çevirmişsin. Dine karşı ilgisiz yaşıyorsun. O yüzden abiler, dolayısıyla şirkin son derece yaygın olmuş olduğu ve dediğimiz gibi az ya da çok her türlüsünün böyle bulunmuş olduğu, mevcut olduğu şöyle bir atmosferde abiler, tevhidi ve şirki kendimize yetecek kadar tanımamız, soruşturmamız, bunun için araştırma girmemiz her birimize gereklidir abiler. Araştıracaksın. Bu noktada asla böyle bilmemezlik, öyle mazeret olmaz yani. Bunu Allah sorar. Senin araştırma imkanın, senin soruşturma imkanın vardı da sen niye araştırmadın? Allah demez mi böyle bir şey? Senin imkanın vardı, Kur'an önündeydi. Birileri şirk diyordu, birileri bak küfür diyordu ve bu diyenler de ehli sünnet olduğunu söylüyorlardı. Sakallı insanlar, kendisini selefe nispet edenler, sahabeyi esas alıyoruz diyen insanlar, Allah için bir şeyler yapmak isteyen insanlar. Sen niye böyle, belki bunlar haklıdır diye niye araştırmıyorsun? Niye Kur'an'ın ayetlerine tefekkür edip günümüze sen yansıtarak, acaba ben doğru mu yapıyorum, bunlar yanlış değil mi diye niye tefekkür etmiyorsun? Niye Allah'ın dini için kafana çalıştırmıyorsun? Ticaret için ama iyi kafa çalıştırıyorsun. Dünyevi ilimleri öğrenmek için ama iyi kafa çalıştırıyorsun değil mi? Niye peki sen bunu öğrenmek için, kendisi için yaratılmış olduğun şeyi öğrenmek için niye gayret sarf etmiyorsun peki? O yüzden yeterince bunu tanımamız gerekiyor. Ama abiler, inşallah biz bu derslerimizde, bu tevhid ve şirk serinde derslerimizde yeterli miktarın da ötesinde, tevhidi ve şirki tanımanın yeterli miktarın da ötesinde inşallah daha da böyle fazla malumatlara değinerek geniş bir şekilde, tafsilatlı bir şekilde inşallah tevhid ve şirk meselelerini anlatmaya, izah etmeye gayret edeceğiz inşallah. Şimdi artık tevhidi öğrenmeye geçiyoruz. Biiznillahü teala. Rabbim mübarek kılsın, bereketli kılsın derslerimizi. Hayırlara vesile kılsın inşallah. Bakın abiler, tevhid nedir? Tevhid sözlükte, lügatta, Arapça dilde bir şeyi birlemek anlamına geliyor. Sözlük anlamı bu. Arap dilindeki manası neymiş abiler tevhidin? Tevhid bir şeyi birlemek anlamına geliyor. Tamam, bunu bildik. Bakın abiler, tevhid de hala bakın lügat anlamından, sözlük anlamından daha bahsediyorum. Asıl ıslah anlamına, bizi asıl ilgilendiren anlamına daha geçmedim. Tevhid abiler bakın ispat ve nefiden oluşur. Bir şeyin tevhid olabilmesi için iki şeyin bulunması gerekiyor. Neymiş? Bir ispat. İkincisi ne?
Nefi.
Ne demek peki ispat? Ne demek nefi? İspat demek abiler, birlenecek olana bir şey isnat etmek demektir. Birlenecek olana bir şey isnat etmektir, bir şeye dayandırmaktır. Buna ispat denilir. Olumluluk yani. Nefi ise bunun tam tersi. O da nedir? Birlenecek olana isnat edilen, dayandırılan şeyi onun dışındakilerinde olumsuz kılmaktır. Olumsuzluk yani. Mesela bakın ben bunu bir örnekle açıklayayım. Daha iyi kafanıza yerleşsin. Mesela ben bir cümle şimdi kurayım. Diyeyim ki mesela Ahmet kalktı. Şimdi bakın benim bu cümlemde hem ispat hem de nefi bir arada toplanmış mı? Hayır, toplanmamış. Çünkü ne var burada? Sadece ispat var. Ahmet kalktı diyoruz. Yani kalkma işini biz burada kime isnat ediyoruz? Kime dayandırıyoruz?
Ahmet'e.
Ahmet'e dayandırdığımız için burada ispat var. Peki bu cümlemizden şu anlaşılıyor mu yani? Kalkan kişi sadece Ahmet'tir. Ahmet kalktı. Yani ben bu cümleden ne de anlarım? Ahmet kalktı. Ahmet'in dışında başkaları da kalkmış olabilir. Yani Ahmet'in dışındaki kimselerden ben kalkma işini bu cümleden anlayıp nefk edebilir miyim? Olumsuz kılabilir miyim? Hayır. Yani Ahmet kalktı deyince başkaları da kalkmış olabilir. Anlayabildiğim için o zaman bu cümlede nefi var mı? Yok. O zaman bakın bu cümlede Ahmet kalkma işinde birlenmiş, Ahmet kalkma işinde tevhid edilmiş olur mu? Olmaz. Ama mesela desem ki ben sadece Ahmet kalktı. Bak şimdi Ahmet kalktı ifadesini değiştir. Ne de? Sadece Ahmet kalktı de. O zaman ne olur? Hem nefi hem de ispat var. Çünkü kalkma işini Ahmet'e isnat ediyorsun. ve Ahmet'in dışındakilerden kalkma işini nef ediyorsun, olumsuz kılıyorsun. O zaman biz bu cümleyi söyleyerek Ahmet'i kalkma işinde ne yapmış oluyoruz? Tevhid etmiş oluyoruz. Birlemiş oluruz. Çünkü neydi tevhid lügat olarak? Bir şeyi birlemek. İşte abiler aynı şekilde bakın Allah-u Teala'yı birlemenin tevhidin sözlü ifadesi olan La İlahe İllallah kelimesi de kelime-i tevhid de iki şeyden oluşur abiler. Nedir o? Nefi ve ispat. Nefi tarafı neresi? La İlahe. İkinci taraf ispat tarafı illallah. Değil mi? La İlahe. Hiçbir ilah yoktur. Hiçbir tane ilah tanımıyorum. Hiçbir tane ibadet edilen bir varlık tanımıyorum. Hiçbir ibadete ben kimseye sarf etmiyorum. Ama bak nefi var illallah ikinci kısım ispat işte. Ama ben sadece Allah'ı tanırım, Allah'a ibadetlerimi sarf ederim. Onun dışında hiçbir kimseye ibadet sarf etmem. Bakın o zaman la ilahe illallah kelimesinde de hem nefi hem de ispat ikisi de bulunduğu için o zaman abiler la ilahe illallah kelimesi dolayısıyla kelime-i tevhid olmuş oluyor. Allah bu kelimeyle biz tevhid etmiş oluyoruz. Bu abiler lügat anlamıyla alakalı söyleyeceğimiz şeylerdi. Islahtaki anlamı ise abiler. Yani şeriattaki anlamı asıl bizi ilgilendiren manası tabiler şudur ki sadece Allah-u Teala'ya ait olan özelliklerde Allah'ı birlemek bu özelliklerin sadece Allah'a ait olan bu özelliklerin hiçbirinde Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak. Hiçbir şeyi velev ki insanların en hayırlısı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile olsa velev ki meleklerin en üstünü olan Cebrail aleyhisselam olsa bile İşte sadece Allah-u Teala'ya ait olan bu özelliklerin hiçbir tanesinde Allah'a hiçbir şeyi kim olursa olsun, hangi şey olursa olsun ortak kılmamak, Allah'a bu noktada şirk koşmamak, sadece Allah'a ait olan özelliklerini Allah-u Teala'ya birlemek, tevhid etmektir. Şimdi bakın biz tevhidin tarifini bu şekilde yaptık. Şimdi inşallah öbür dersimizde tevhidi kısımlarını inceleyerek, kısımlarına dalarak inşallah açıklamaya, izah etmeye çalışacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.